Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 11. ayrım. Ona ilk uçtukları gizli üste bulunan lens tanımlamalı miraj önleme filosuna gelip göreve başlamasını söylemişlerdi. Joe Merdakai de aynı filoda uçmaktaydı. Malik sokağındaki eve gelip David'e aynı filoda uçacaklarını söylediğinde çok sevinçliydi. David'in onun üstünde bir rütbeyle geleceğine hiç aldırmıyor, sadece beraber uçabilecekleri için seviniyordu. O akşam filo konusunda David'e gerekli bilgileri verdi ve personeli tanıttı. Filo komutanı bir Fransız göçmeni olan Le Dauphin'den Büyük Prens, makinistlere kadar herkes hakkında bir şeyler söyleyip onu bilgilendirdi. David daha sonra Joe'nun yardım ve desteklerinden çok yararlanacaktı. Ertesi gün terzi birkaç kat üniformayı bitirmiş ve teslim etmişti. David yazlık üniformalardan birini giyip Debra'ya sürpriz yapmak istedi. Akşam üzeri genç kadın elinde kitaplar ve aldığı yiyecek paketleriyle geldi ve mutfak kapısını sırtı ile açarak içeriye girdi. Koyu renkli güneş gözlüklerini alnının üstüne kaldırmış, saçlarını açmıştı. Elindekileri masaya bıraktı ve onun çevresinde dönüp bu yakışıklı pilota hayran gözlerle baktı. "Yarın bu üniforma ile üniversiteye gelip beni alır mısın?" "Neden?" "Çünkü Loderman binasında beni kıskanan birkaç küçük kaltak var. Bazıları öğretmen arkadaşlarım, bazıları da öğrencilerim. Onların seni görüp kıskançlıktan çatlamalarını istiyorum." David kendini tutamayıp bir kahkaha attı. "Demek benden utanmıyorsun, öyle mi?" "Bay Morgan, sen bir kişi için fazla yakışıklısın, bir de ikizin olmalıydı senin." O gün onların birlikte olacakları son gündü ve David onun isteğini yerine getirip üniformasını giydi ve üniversiteye Debra'yı almaya gitti. Yolda yürürken yanından geçenlerin ona gösterdiği yakınlık genç adamı şaşırtmıştı. Genç kızlar bu genç ve yakışıklı pilotu görünce tüm sempatileriyle gülümsüyorlar, yaşlı kadınlar bile ona "Şalom" diye selam veriyorlardı. Üniversite kapısındaki görevli bile ona gülümsemiş ve şakalaşmıştı. David onlar için koruyucu bir melekti ve düşmana havadan ölümler yağdırıyor, onları koruyordu. Debra onu görünce hemen koşup öptü ve büyük bir gururla koluna girip yanında yürümeye başladı. Birlikte neşe içinde konuşup gülüşerek Belçika binasının camlı restoranına girdiler ve görevlilerin arasında yemek yediler. Yemek yerlerken David, "Belki birkaç hafta üstten çıkamayacağım," dedi. "Malik sokağına sana her gün yazarım, merak etme." Fakat Debra hayır diyerek başını iki yana salladı. "Sen yokken orada kalmayacağım. Sensiz o koca yatağın içinde kendimi çok yalnız hissederim." "Peki nerede, sizinkilerle birlikte mi kalacaksın?" "Orada kalırsam her şeyi iyice anlarlar. Her gelişinde evden ayrılmak zorunda kalırım sonra. Hayır, şu anda zaten üniversitede misafirhanede kaldığımı sanıyorlar. Onlara iş yerime yakın yaşamak istediğimi söylemiştim." David onun yüzüne bakıp "Orada odan var mı?" diye sordu. "Tabii David, herkese beni bulmak istediklerinde binbaşı David Morgan'ın evine gelmelerini söyleyemezdim ya. 20. yüzyılda yaşayabiliriz ve burası da İsrail olabilir. Ama ben hala bir Yahudiyim ve bizde hala bekaret ve ahlak kavramı devam ediyor." David onun kendisine yakın olmak istediğini ve çok sevdiğini bir kez daha anlıyordu. Önceleri bu ilişkiyi hiç de ciddiye almamıştı ama işler düşündüğü gibi değildi ve birbirlerini gerçekten seviyorlardı. Hafif bir sesle "Seni çok özleyeceğim," dedi. "Ben de seni David. Yemeğin bitti galiba. Haydi artık eve gidelim." Debra son lokmasını ağzına atmadı ve çatalıyla bıçağını hemen tabağına bırakıp "Tamam, hemen gidelim," diye fısıldadı. Ama restorandan çıkarlarken Debra "Hay Allah," dedi. "Bu kitapları bugün teslim etmem gerekiyordu. Kütüphaneye kadar gidebilir miyiz?" "Özür dilerim David. Birkaç dakikada bitiririm bu işi." Hava kararmaya başlamıştı. Oradan çıkıp terastan geçtiler ve ışıkları şimdiden yanmış olan kütüphaneye gittiler. Basamakları çıkıp kütüphanenin camlı kapısını açmak üzereydiler ki içeriden çıkan öğrencilerin konuşup gülüşerek kapıyı açtıklarını görünce kenara çekilip beklediler. Sırtlarını duvara dayamışlar, geldikleri yöne bakıyorlardı. Birden kararmakta olan gökyüzü şimşekler çakıyormuş gibi aydınlandı, korkunç bir gürültü duyuldu ve restoranın camlı kapıları paramparça oldu. Sanki korkunç bir dev dalga kayalara çarpmıştı. Aynı anda patlamanın etkisiyle iki genç öğrenci kızın yere yıkıldığını gördüler. Patlamanın hemen arkasından gelen şok dalgası Debra ile David'i kütüphane terasındaki direklere doğru savurdu. Güçlükle nefes alabiliyorlardı ve kulaklarında korkunç bir çınlama sesi vardı. David hemen onu yakaladı ve patlamanın arkasından gelen ölüm sessizliği süresince göğsüne bastırıp tuttu. Öylece kalıp nefeslerini tutarak korku içinde bakışırlarken Restoranın camları kırılmış pencerelerinden dışarıya dumanlar çıktığını gördüler. Her taraftan korkunç haykırışlar, bağırışlar geliyor, feryatlar duyuluyordu. İnsanlar sağa sola koşuşturmaya, panik içinde kaçmaya başlamışlardı. Yakınlarda bulunan bir öğrenci bomba diye bağırdı. Kafeyi bombaladılar. Cam kırıklarının arasına yığılmış olan bir kız öğrenci güçlükle yattığı yerden doğruldu ve ne olduğu belli olmayan bir şeyler haykırarak, olduğu yerde koşarak dönmeye başladı. Üzeri duvardan gelen sıva parçalarıyla bembeyazdı ve vücudunun bazı yerlerinden akan kan giysisini kıpkırmızı yapmıştı. Debra David'in kolları arasında titremeye başladı ve piçler diye bağırdı. Oh, katil piçler! Bombanın patladığı binadan üstü başı paramparça olmuş bir adamın sendeleyerek çıktığını gördüler. Zavallı adam terasa çıkıp bir kenara oturdu ve büyük bir şans eseri kırılmamış olan gözlüklerini çıkarıp toz toprak içindeki gömleğinin eteğiyle silmeye çalıştı. Çenesinden kan damlıyordu fakat o bunun farkında değilmiş gibiydi. David hadi gel gidelim insanlara yardım edelim dedi ve her ikisi de koşarak merdiveni indiler. Patlama binanın damının yarısını parçalamıştı. İçeride yemek yiyen öğrencilerden 23 kişi yaralanmıştı. Aşağıdaki holde de birçok yaralı vardı ve etraf kan gölüne dönmüştü. Restorandaki yaralılar yıkılmış masaların, dökülmüş yemeklerin arasında emekleyerek oradan kurtulmaya çalışıyorlardı. Bazıları ise sinirleri iyice laçka olmuş, gelen ölüme meydan okur gibi gülüyorlardı. Sonradan El Fetih örgütünün iki kadın militanının sahte isimlerle üniversiteye kayıt olduğunu öğreneceklerdi. Bu iki kadın militan her gün derse geldiklerinde azar azar patlayıcı maddeler getirmişler ve bunları toplayıp bu korkunç katliamı gerçekleştirmişlerdi. Patlayıcıları bir çantaya yerleştirip zaman ayarlı bir bomba yapmışlar ve onu bir masanın altına bıraktıktan sonra yavaşça dışarıya çıkmışlardı. Olaydan bir hafta sonra bu iki katil kadın Şam televizyonunda boy gösterdiler ve başarıları ile övündüler. Ama o anda bu korkunç katliamın nasıl olduğunu kimse bilmiyordu ve herkes panik içindeydi. Sağlam kalanlar yaralıları kurtarmak için çırpınıp duruyorlar, sağa sola koşuşup yardım istiyorlardı. Yaralılar yakınlarda bulunan misafirhaneler ve öğrenci yatakhanelerinden aceleyle getirilen battaniyelere sarılmış ve bahçedeki ağaçların altına yatırılmışlardı. David sarılmış yatan bu yaralıların oluşturduğu manzarayı herhalde ömrünün sonuna kadar unutamayacaktı. Bir süre sonra ambulanslar sıra sıra sirenlerini çalarak son hızla geldiler. Yaralılar ve belki de ölmüş olanlar yavaşça taşınırken polisin çevreyi kordon altına aldığını gören David, Debra'yı yanına alarak Mercedes'in park edildiği yere götürdü. İkisinin de üzeri toz toprak içindeydi ve yaralıların çığlıklarını hala kulaklarında duyuyorlardı. David arabayı çalıştırdı ve bir süre sonra eve gelip duş alarak temizlendiler. Debra kan lekelerini temizlemek için David'in üniformasını soğuk suya bastırmıştı. Sonra kahve yaptılar ve yatağın üzerine oturup hiç konuşmadan içtiler. Bir süre sonra Debra, "Bu akşam orada pek çok güzel şey öldü gitti, yazık oldu." diye mırıldandı. "Ölüm sonuçta hepimize gelecek, doğal bir şey. Beni tiksindiren ölümün kendisi değil. Beni düşündüren parçalanmış, sakatlanmış olan insanlar. Yaşamlarının sonuna kadar sakat kalacak olan insanlar." Debra korku ifadesi dolu gözlerini ona çevirdi. "Bu çok korkunç, zalimce bir şey David. Afrika'da kara antilop denen vahşi ve çok güzel bir hayvan vardır. Bunlar sürüler halinde yaşarlar. Ve içlerinden biri bir avcı tarafından vurulduğu ya da bir aslan tarafından yaralandığı zaman sürünün başları onu kendilerinden ayırır ve sürünün dışına atarlar. Babam bana küçükken bunu anlatır ve kazanmak istiyorsan kaybedenlerin yanında bulunmayacaksın çünkü onların umutsuzlukları sana da geçer derdi. Aman tanrım David, ama yaşama böylesine sert bakmak korkunç bir şey değil mi? Olabilir ama zaten yaşamın kendisi sert, yanlış mı? Sevişirlerken bunun son geceleri olduğunu düşünüyor ve birbirlerinden ayrılmamak için her şeyi yapıyorlardı. Bir süre sonra tekrar bir araya geleceklerdi belki. Ama ölümün korkunç gölgesini o gün çok yakınlarında görmüşlerdi ve korkuyorlardı. Sabahleyin David görevine başlamak üzere filoya gitti ve Debra da evi kilitleyip oradan ayrıldı. İçinde garip duygular vardı. David 17 gün süreyle her gün 2, hatta bazen 3 sortu uçtu. Gece uçuşları olmadığı zaman genellikle eğitim filmleri izliyorlar ve teorik savaş dersleri görüyorlardı. Ondan sonra zaten hemen yemek yiyor ve yatıyorlardı. David bir gün komutanı Albay Le Dauphin'le uçtu. Albay ufak tefek rahat davranışları ve keskin, zeki bakışları olan bir adamdı. Onunla uçtuktan sonra kararını hemen vermişti. İlk günden sonra David uçuş takımlarını yer altında bulunan soyunma odasında Joe'nun dolabına yakın bir dolaba koymuştu. O 17 günlük süre içinde İkisi arasında güçlü bir dostluk meydana geldi. Joe ona tabi olmaktan asla kaçmıyordu. David lider olarak yaratılmış bir uçucuydu ve Joe da bunu anlamış bir pilot olarak onun kolunda uçmaktan gurur duyuyordu. Aralarındaki anlaşma öylesine güçlüydü ki havada yan yana uçarken birbirleriyle basit birkaç el ve baş işaretiyle anlaşabiliyorlar, telsizi kullanma gereğini bile bazen duymuyorlardı. Joe'nun kolunda ve biraz gerisinde uçması David'e büyük bir güven duygusu veriyor, onun herhangi bir düşman uçağı saldırısında kendisini en iyi biçimde koruyacağını biliyordu. David müthiş bir savaş pilotuydu ve yanında da çok iyi bir iki numarası bulunuyordu. Kısaca IAF olarak tanımlanan İsrail Hava Kuvvetleri, havadan havaya füzelerin yetersizliğini ilk anlayan hava kuvvetlerinden biriydi. Ve bu nedenle de hava muharebelerine, yani köpek dalışı denen düşman uçakları ile ya havada yapılan kapışmalara büyük önem vermekteydi. Uçaklardan fırlatılan havadan havaya füzeleri, yeni teknoloji saptırma yöntemleri ile hedeften saptırmak ve boş bir noktaya göndermek mümkündü. Bu nedenle hava muharebelerinde düşman uçaklarını roket ya da havadan havaya füzelerle vurup saf dışı bırakmak kolay değildi. Füzelerde bulunan ve hedefi izleyen minik bilgisayarlar kolayca yanıltılabiliyordu. Halbuki düşman uçağını tam önüne alabilen bir av uçağı, iki namlulu 30 mm'lik silahları ile hedefini birkaç saniye içinde paramparça edebilir ve onu gökyüzünden kolayca silebilirdi. Joe'nun da kendine has bir özelliği, bir ustalığı vardı. Miraj uçaklarında bulunan hedef saptama radarı oldukça karmaşık ve daha önceden el ile iyice ayarlanması gereken elektronik bir sistemdi. Radarın ayarı sol elle yapılıyordu ve bu elin adeta bir piyanist eli gibi hassas olması gerekti. Bu sistemden iyi sonuç almak ancak onu iyi bilmek ve ayarını iyi yapabilmekle mümkündü. İşte Joe'da da bu hassasiyet vardı ve David bu konuda pek iyi değildi. İkisi birlikte kol halinde alçak ve yüksek irtifa eğitim hedeflerine karşı gündüz ve gece önleme uçuşları yaptılar. Yer hedeflerine atışlar yaptılar ve birkaç kez de Akdeniz üzerine açılıp birbirleriyle havacıların köpek dalaşı dedikleri biçimde kapışıp silahsız hava muharebeleri yaptılar. Tüm bu uçuşlar sırasında çöl çiçeği olarak tanımlanan kontrol merkezi onları gerçek bir hedefe yöneltmemişti. David'in iyice pişmesini bekliyor olmalıydılar. Eğitim ve deneme uçuşlarının sonunda David'in dosyasını tüm General Mordecai'nin masasına gönderdiler. General personel başkanı olarak da görev yapıyor ve tüm personelin dosyalarını büyük bir titizlikle inceliyordu. Fakat David'in dosyasını daha da büyük bir merakla aldı. David'in dosyası henüz diğer usta ve eski pilotların dosyaları kadar kalın değildi. Ve ilk sayfalarda zaten General'in kendisinin bazı notları ve tavsiyeleri bulunuyordu. General ilk sayfaları şöylece bir gözden geçirdikten sonra David hakkında verilen son raporları okumaya başladı. Makinalı ve top atışları ile ilgili raporlar hoşuna gitmişti ve kendi kendine gülümsedi. Böyle usta bir av pilotu bulduğu için kendi kendini kutladı. Dosyanın en sonunda filo komutanı Le Duffin'in değerlendirmesi bulunuyordu. Morgan, olağanüstü yetenekleri olan mükemmel bir pilot. Rütbesinin kabul edilmesini ve bundan böyle gerçek görev uçuşlarına gönderilmesini tavsiye ve arz ederim. Birik kırmızı kalemini aldı ve raporun altına onaylanmıştır yazarak imzaladı. General David Morgan'ı bir pilot olarak beğenmiş ve desteklemişti. Şimdi bir erkek olarak onun hakkında neler yapması gerektiğini düşünmeliydi. Yüzü birden ciddileşti ve başını hafifçe salladı. Debra'nın bu genç adam Kudüs'e gelir gelmez evden ayrılmak istemesi onun gibi bir adam tarafından tamamen tesadüf olarak kabul edilemezdi kuşkusuz. Birkaç telefondan sonra kızının üniversitedeki misafirhaneyi sadece bir adres olarak kullandığını ve gerçekte lüks bir evde yaşadığını hemen öğrenmiş bulunuyordu. Birik böyle bir şeyi kabul edemezdi ama yapacağı fazla bir şey olmadığını da biliyordu. Kızının da kendisi gibi dik kafalı olduğunu çok zaman önce öğrenmişti. Bazı konularda karşı karşıya gelmişler ve uzun süreli tartışmalardan sonra anlaşmazlıkla bitirmişlerdi. Zamanının büyük çoğunluğunu genç insanlarla birlikte geçirmesine karşın onları anlamakta çoğu kez güçlük çekiyordu. Ruth ile uzun ve olaysız geçen nişanlılık devresini düşündü ve neler çektiğini anımsadı. Bir süre düşündükten sonra başını salladı ve ''Neyse, hiç olmazsa bize karşı isyankarlık etmedi. Annesini utandıracak bir şey yapmadı.'' diyerek önündeki dosyayı kapadı. Le Duffin, David'i bürosuna çağırmış ve durumundaki değişikliği ona söylemişti. Bundan böyle haftada 4 gecesini üste geçirecek ve diğer eski pilotlarla birlikte alarm nöbetinde kalacaktı. David şimdi de gerilla eğitimi görecek ve göğüs göğüse dövüş tekniklerini öğrenecekti. Arap topraklarına zorunlu iniş yapan ya da paraşütle atlamak zorunda kalan bir pilot, bu tür savunmayı öğrenmediği takdirde hayatta kalma şansı pek yoktu. Genç adam komutanın odasından çıkar çıkmaz pilot odasındaki telefona koştu. Debra'yı dersten çıkıp yemeğe gitmeden önce yakalayabilmişti. "Yatağı ısıt yavrum," dedi. "Yarın akşam evdeyim." Mercedes'e atlayıp Kudüs'e doğru yola çıktılar. David arkadaşının söylediklerini dinlemiyor, derin düşüncelere dalmış görünüyordu. Joe onun daldığını görünce koca parmağını uzattı ve onu dürttü. "Kusura bakma Joe, düşünüyordum." "Tamam ama düşünmeyi bırak artık, bak camlar buğulanıyor. Ne dedin?" "Sana Hannah'la düğünümüz konusunda konuşuyordum." David birden arkadaşının bir aya kadar evleneceğini anımsadı. Herkes büyük bir hazırlık içindeydi. Debra da ona yazdığı mektuplarda bu düğün hazırlıklarından bahsedip duruyordu. Joe gülerek, "Düğünde benim sadıcım olursan çok sevinirim," dedi. "Bir kez de sen benim kolumda uç bakalım. Bu kez hedefi ben vuracağım." David bundan gurur duyacaktı ve kabul ettiğini ona hemen düşünmeden söyledi. Şimdiye kadar konuştuğu pek çok genç İsrailli gibi Debra ve Joe da fazla dindar insanlar sayılmazdı. Ya da öyle söylüyorlardı. Fakat onların dinlerine oldukça bağlı olduklarını anlamıştı. Onlar için dindar Yahudiler, siyah cübbe ve geniş kenarlı siyah şapka giyen, günlük dini görevlerini aksatmadan yerine getiren insanlardı. Düğün töreninde her türlü dini kurala uyulacak ve bir Yahudi düğünü için gerekenler yapılacaktı kuşkusuz. Ama alınacak olan güvenlik önlemlerinin onları biraz sıkacağını da düşünüyorlardı. Hannah'ın babası ve annesi ölmüş olduğundan düğün töreni Brigham bahçesinde yapılacaktı. Ayrıca yüksek duvarlarla çevrilmiş olan bu bahçenin koruması da kolaydı. Joe düğüne pek çok hükümet ve silahlı kuvvetler yetkilisinin de davet edildiğini söyledi. David'e bakıp en azından 5 general ve 18 albay gelecek dedi. Bakanlardan da gelecek olacaktır. Hatta Golda bile gelmeye çalışacağını söyledi. "Görüyorsun ya, bizim düğün Kara Eylül örgütündeki dostlarımız için mükemmel bir hedef olabilir." Paketini çıkarıp iki sigara yaktı ve birini David'e uzattı. "Hannah istememiş olsaydı ben basit bir törenle evlenmeyi düşünüyordum. Ama kadınların nasıl düşündüğünü bilirsin işte." David sırıtarak onun yüzüne baktı ve "Haydi canım sen de," dedi. "Senin de böyle şatafatlı bir tören istediğini biliyordum ben." Joe başını salladı ve "Sen ve Debra gibi bizim de kendimize ait bir evimiz olmasını çok istedim. Allah'tan Hannah aklı başında sabırlı bir kız. Çok şükür ki artık bu hasretlik sona erecek." O sırada Ayn Karim'e gelmişlerdi. Brigham'in evi önünde David arabayı yavaşlatıp kaldırıma yanaştı ve Joe'yu bıraktı. Joe ona teşekkür edip "Seni davet etmeyeceğim eve," dedi. "Herhalde bazı planlarım vardır." David gülümsedi. "İyi tahmin ettin. Seni ve Hannah'ı görmek isteriz. Yarın akşam yemeğe ne dersin?" Joe başını iki yana salladı. "Hannah'ı Askelon'a, anne ve babasının mezarlığına götüreceğim. Evlenmeden önce bunu yapmak zorundayız. Belki cumartesi görüşebiliriz." "Tamam, o halde Debra da sizleri görmek isteyecektir. Shalom Joe." David "Shalom, shalom" diyen arkadaşına el salladı ve arabayı gazladı. Eve bir an önce varmak için acele ediyordu. Teras kapısı açıktı ve genç kadın onu bekliyordu. Debra'nın deri koltuklardan birinde bacaklarını altına almış oturduğunu gören David birden heyecanlandı. Saçlarının yeni yıkandığı belli oluyordu ve pırıl pırıldı. İnce dalgalı kumaştan bir kaftan giymişti ve gözleri parlıyordu. David'i görür görmez yerinden fırladı ve kollarını açarak çıplak ayaklarla ona doğru koştu. David ismini haykıran bu güzeli hemen kucaklamış ve ayaklarını yerden kesip döndürmeye başlamıştı. Debra daha sonra onun elinden tuttu ve üste kaldığı sürece aldığı eşyaları büyük bir gururla ona gösterdi. David ona paranın önemli olmadığını söylemişti ve desenleri de zaten birlikte seçmişlerdi. Debra bazı mobilyaları tanıdığını söylediği Arap marangoza yaptırmış ve zevklerine göre evin çeşitli köşelerine yerleştirmişti. Yerlerde parlak halılar vardı ve mobilyaların büyük çoğunluğu deri ve siyah ağaçtan yapılmışlardı. Ama David'in hiç görmediği büyük bir yağlı boya tablo vardı ki Debra onu çerçevesiz olarak terasın karşısındaki yeni boyanmış beyaz duvara asmıştı. Bu bir çöl manzarası idi ve odanın dekoruna çok güzel uymuştu. David bu harika tabloyu seyrederken Debra onun elini tuttu ve merak içinde yüzüne baktı. Sevgilisinin onu beğenip beğenmediğini anlamak istiyordu kuşkusuz. Genç adam uzunca bir süre sonra "Harika," diye mırıldandı. "Beğendin mi gerçekten? Hem de çok. Nereden buldun bunu?" "Ressam bir arkadaşımın armağanı. Çok eski bir arkadaştır." "Kadın mı erkek mi bu ressam?" Debra güldü ve "Kadın canım," dedi. "Yarın Tiberias'a gidip onunla öğle yemeği yiyeceğiz. Ona senden bahsettim. Mutlaka tanışmak istiyor." "Nasıl bir kadın bu?" İsrail'in tanınmış ressamlarındandır. İsmi Ella Kadeş. Ama onu sana şimdi anlatamam. Yalnız çok eğlenceli bir gün geçireceğini bil. Debra kuzu eti ve zeytinle leziz bir yemek hazırlamıştı. Terastaki zeytin ağacının altına oturup yemeklerini yediler. Bir süre Joe'nun evlenmesinden bahsettiler. Bir ara David, evlenmeden gelip benimle yaşamayı nasıl düşündün diye sordu. Debra bir an tereddüt etti, sonra ne var bunda dedi. Seni çok sevdiğimi anladım ve senin de evlenmeyi bekleyemeyecek kadar sabırsız olduğunu gördüm. Bunu yapsaydım belki seni yine kaybedebilirdim. Bunun büyük bir karar olduğunu daha yeni anlıyorum diyen David, şarabını yudumlayan sevgilisine baktı ve gülümsedi. Debra hiçbir şey söylememişti. David birden, haydi biz de evlenelim Debs dedi. Genç kadın şaşırmış görünmüyordu. Başını salladı ve gayet sakin bir tavırla, evet diyerek başını salladı. Fena bir fikir değil bu. Hem de mümkün olduğu kadar çabuk. Ama Joe ve Hannah'dan önce olmaz. Bu önce onların hakkı. Pekala ama onlardan hemen sonra evlenebiliriz. Morgan, sakın sözünden caymaya kalkma, tamam mı? Ertesi sabah güneş ışınları pancurların arasından girerken uyandılar. Çünkü Tiberias'a 3 saatlik bir yolculuk yapmaları gerekiyordu. Boşuna vakit harcamamak için banyo küvetine ikisi birlikte girdiler ve birbirlerini yıkadılar. 11. ayrımın sonu. Sayfa No. 103. Devamı 12. ayrımda.